90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya Menemen Studio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 155. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 7 Şubat 2024 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 9 Şubat 2024 Cuma. 155. bölümümüzde popüler kültür konularını konuşacağız. Son gelişmeleri değerlendireceğiz. Sizin için özenle seçtiğimiz önerilerden bahsedeceğiz. Özgür İnceoğulları ve yine enerjisi ve podcast sevgisiyle ışıl ışıl parlayan Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Merhaba Özgür. Gerçekten enerjik mi görüyorsun beni? Yani iyi gözüküyor muyum?
Çok enerjik, çok tempolu, çok hazır görüyorum.
Evet, hazırım. Özledim de tabii. Yani uzun geldi bana bir ara, bu ara. O yüzden böyle bir merakla bekledim. Ah be, hemen podcast yapalım, konuşalım, şunları anlatalım diye bir heves, bir motivasyon var. Evet, o konuda haklısın.
O zaman hemen başlangıçta bir parantez açayım. Müsaaden olursa, iznin olursa Burçin'cim. Geçtiğimiz hafta yeni bir bölüm paylaşamadık sizlerle. Bu benden kaynaklandı. İş ve seyahat trafiğine kayıt seansımızı uyduramadık. Dolayısıyla bir haftayı pas geçmek zorunda kaldık. Zorunda olmadıkça, beklenmeyen sebepler olmadıkça, gelişmedikçe yapmıyoruz bunu ama bu kez engelleyemedik. Ki seyahatler sırasında biliyorsun kayıt yapmışlığımız vardır epey ama işte bu çok ters zaman dilimlerinde olunca neredeyse imkansız oluyor. Amerika'ya gittim, uzağa gittim Burçin. O yüzden başaramadık. Olmadı.
Ya olmadı. Ben işte sabah kalkmayı tercih etmedim. Sen şey o ya olmadı. Yapacak bir şey yok. Ama bu arada ben bayağı bir şey yaptım. Yani sen yokken Özgür neler oldu. Dedim ki şu Özgür gelsin de bir şu Özgür'e özet geçeyim yani. Bayağı bir haber, bayağı bir olay, bayağı şey dolu bir gündem var yani. Sen tabii şimdi çok ilgilenemedin biliyorum. Ben sana güzel bir özet geçeceğim bugün.
Ben de hem sana hem de bizi dinleyenlere hediye getirdim, paketler getirdim. Onları sunacağım. Böyle öneriler yapacağım ama başlamadan önce bu arada beklediğiniz için, sabrınız için teşekkür ediyoruz. Yeni bölümümüze başlıyoruz. 155. bölümümüze başlıyoruz. Başlamadan önce de sen geçen bölümde 1994 yılına geri gittin. İşte o yıl çıkan albümleri saydın. İşte 30 yaşına bastı bu albümler dedin. Ben de sana sordum sen 94'te ne yapıyordun diye sordum. Sen de dedin ki mayın gibi ortalarda dolaşıyordum dedin. Gerçi başka şeyler de söyledin de ben hani şimdi kısalttım. Sonra da bizi dinleyenlere sordun. Dedin ki siz 94'te neler yapıyordunuz diye sordun. Birkaç cevap tam bahsedelim hemen başlangıçta konularımıza girmeden. Nalan dedi ki 94'te üniversitenin ikinci yılındaydım dedi. Mülkiye'deki siyasi düşünce topluluğu yerine dağcılığa başladım. Tüm outdoor sporlarını yapmaya çalışmıştım. Şimdi yok dağcılığı almayayım biraz da gençlerin poposu donsun yazmış. Siyasi düşünce topluluğu bu yaşıma daha uygun demiş. Üniversitede herhangi bir topluluğa üye miydin sen kulübe falan?
Yok öyle etkin bir kulüp şeyim yoktu. Genelde işte arkadaşlarla kafe kulüplerine üyeydik. Mayın kulüplerine üyeydik. Yok öyle bir kulübe şey yapmadım dahil olmadım.
Gamze de 94'te üniversite bitmişti. Yüksek lisans yapıyordum diyor. Saygılar Gamze. Esra daha sıkıntılı bir dönemindeymiş. Demiş ki 94'te ben daha 13 yaşındaydım. Ergenlikle boğuşuyordum. Çok zor geçebiliyor ergenlik gerçekten. Belki 94'ün müziği, o senin saydığın albümler ona destek olmuştur. Sebla'ya kesin olmuş. O da şöyle diyor. 94'te orta 2'deymiş. O da ergen zamanı. Kafayı müzikle bozmuşum. Kasetlerden çevire çevire karışık müzik dinliyorum. Ama içinde saydıklarınızdan Oasis de var, Bush da var, Boyz II Men de var. Hatta Green Day'i Almanya'dan Exchange ile gelen yeni yeşil saçlı omuzunda teybiyle gezen öğrencilerden öğreniyoruz. Sonra saçlarımı maviye boyamayı üniversite zamanıma bırakıyorum. Benim kasetlerim de öyleydi. Böyle saçma sapan karışıklıktaydı Burçin. Şimdi de mesela Spotify playlistlerim öyle. Mesela Frank Sinatra başlıyor sonra The Weeknd'e geçiyor falan. George Michael, Dua Lipa falan böyle köfün bir anda çıkıyor. Böyle acayip karışık.
Ama bir şey söyleyeceğim zaten o dönemin şeyi sembolü karışık kasetti. Yani karışık kaset bir bir tarzdı. Kendi içinde bir türdü aslında. Yaptırdığın zaman genelde karışık yapardı. Yani şöyle tamam hani sadece rock falan gibi şeyler vardı. Ama geneli karışıktı. O yüzden bence mesela ben bunu daha önce kimle ya biriyle konuşmuştum. O dönem o kadar çok karışık kaset dinliyorduk ki. Belki de müzik türüne karşı biraz daha geniş bakmamızın temellerini o dönem attık diyebilirim. Yani mesela sadece tek bir türle ergenliğini ve şeyini geçirirsen gençliğini ondan sonra biraz esnemek zor oluyor. Ama dediği gibi biraz önce dinleyicimizin işte içinde R&B de var, rock da var, heavy metal de var, Türkçe de var. Dolayısıyla evet o dönemin yaygın formatıydı ve bence çok da işe yaradı. Öyle düşünüyorum.
Senin de çok vardı karışık kasetin.
Var var tabii canım karışık kaset çok. Karışık kaset diye bir program yapıldı. Bak şimdi hatırlayamayacağım kimin yaptığını, çok ayıp olacak. Belki burayı keserim, bir dakika dur düşüneyim. Karışık kaset sonra... Popüler bir program oldu. Neyse. Evet güzel 94. Daha şimdi 95'ten bahsedeceğiz. 96'lardan bahsedeceğiz. Neler yaptığımız çeşitlenecek tabii. Ergenlikten artık bir genç erkek genç kadınlığa doğru adım atan dinleyicilerimiz olacak. Daha çok soracağız yani size bu yılları.
Evet Burçin'cim ayrı kaldığımız hafta boyunca yoldayken ben de birkaç eski bölümümüzü dinledim. Ve kendi kendime dedim ki Özgür... Siz galiba bir de buna baka biraz ayıp ediyorsunuz. Bir de buna bakıp epey ihmal ettiniz. Birkaç bölümdür podcastimizin sevilen kısmını yapmıyorsunuz. Sana da sorayım haklı mıyım haksız mıyım? Biraz ayıp ettik mi bir de buna baka?
Ya evet bir ara çok disiplinli bir şekilde gidiyorduk. Sonra işte hani evet arada yaptık yapmadık falan biraz o düzen bozuldu. Haklısın haklısın.
Aynı fikirde olacağımıza emindim. Bu sebeple dedim ki ben bu bölümümüzde bir de buna bak özel gibi bir şey yapayım. Dediğim gibi paketler getireyim. Hem seyahatten hani bir şeyler getirirsin ya sevdiklerine. Birden fazla öneriler vereyim. Aklıma da iki tane müzik albümü, iki tane de film geldi. Bunları önereceğim. Ve bu albümler için, bu filmler için bir de buna bak diyeceğim. Senin için uygunsa başlıyorum.
Lütfen.
İlk bahsetmek istediğim albüm bir saygı albümü. Adı Yarına Kalan Şarkılar. Kime saygı gösteriyoruz? Kargo grubuna saygı duruşunda duruyoruz. Çok meşhur isimler, şarkıcılar, gruplar almışlar birer tane kargo parçasını seçmişler. Ve o seçtikleri parçayı kendi tarzlarında yorumlamışlar. Albümün yapımcısı Gergedan Müzik. Şöyle yapmışlar. Albümde toplam yanlış anlamadıysam 20 parça var ve bu 20 parçayı işte beşli paketler halinde dijital platformlarda paylaşıyorlar. İlk iki paketi yayınladılar. Yani bu kaydı yaptığımız gün itibariyle 10 parçayı dinleyebilirsiniz. Bunlar arasında Mor ve Ötesi'nin kaydettiği Boğaziçi var. Gece Şairin Elindeyi seslendirmiş. Deniz Tekin Sen Her Zamanı seslendirmiş. Buray Yıllar Sonra'yı söylemiş. İki tane daha şarkı paketi yayınlanacak. Ki bunların içinde de Vega, Manga, Yalın, Batu Akdeniz gibi isimlerin parçaları eklenecek. Ve 1 Mart'ta da albüm tamamlanmış olacak. Biraz karmaşık gibi gözüküyor ama yapımcı Hadi Bey böyle bir yöntem izlemeyi tercih etmiş. Saygı duyuyoruz. Sonuçta bu bir saygı albümü. Herkes birbirine saygı duyuyor. Şimdi Kargo 90'lar ve 2000'lerin en sevilen rock gruplarından da hatta 90'ların bizler için daha eğlenceli geçmesini sağlamıştır kesinlikle Kargo. Biz bunu Koray'ı konuk ettiğimizde de konuşmuştuk. Hemen o bölümün de reklamını yapayım. 113. bölümümüzü dinlemenizi veya tekrar dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Bol bol Kargo ve o dönemi konuştuğumuz bir bölümdü Koray'la. Kargo'ya geri döndüm. Kargo 90'ların başında kurulan bir grup. Çok kadro değişikliği yaşadı bu arada. Orijinal kadrosunu koruyamadı. Orijinal kadrosu derken hemen söyleyeyim. Mesela Koray Candemir ilk solistleri de değildi bu arada. İlk albümlerindeki solist Deniz Aytekin'di. Ama Kargo'nun en büyük çıkış yakaladığı kadro işte Selim Öztürk, Mehmet Şenol Şişli, namı diğer MŞŞ, Koray Candemir, Serkan Çeliköz, Burak Karataş bu kadro. Biz de 90'ların sonunda aynen bu kadroyu televizyon programımızda konuk etmiştik. Bu beşli gelmişti bizim programımıza. Yanılmıyorsam gruptan önce MŞŞ ayrıldı, sonra Koray ve Serkan gitti. İşte farklı müzisyenler geldi, farklı formasyonlar denendi. Bir ara Mirkelam Kargo ile çalıştı. Grup üyelerinin bir arada kalmaları kolay değil gerçekten. Yani grup müziği yapanların bazen işte müzikal anlayış farklılıkları oluyor. İşte bazen kişisel çekişmeler olabiliyor. Bazen bir kişi yoruluyor, diyor ki ben bırakıyorum. Anladığım kadarıyla yazın bu orijinal kadro dediğim kadro bir araya gelip böyle birkaç konserde verecekmiş. Hem 90'larda onların parçalarıyla eğlenenler hem de bugün belki bu saygı albümü sayesinde Kargo'yu yeni tanıyan dinleyiciler bu konserlere eminim ilgi gösterecektir. Ama tabii önce albüme ilgi gösteriyoruz. Dediğim gibi henüz yarısı yayınlandı albümün. Mart'ta, 1 Mart'ta tamamı paylaşılmış olacak. Yarına kalan şarkılar için bir de buna bak diyorum. Ve iznin olursa senden bir istek parçası istiyorum.
Yani Kargo söz konusuysa izin otomatik olarak senin ya. İstediğin her şeyi çalır.
Ama Kargo'dan değil, Kargo'nun şarkısını seslendiren Gece'den istiyorum. Şairin Elinde.
Güzel. Tamam, bir dakika. Aşkın anahtarı şairin elinde. Suçun anahtarı şairin elinde. Evet. Yani Kargo çok sevdiğimiz bir grup. Hiç boş değiliz Kargo'ya, Kora'ya. Biz 90'larda işte bir şekilde televizyonda aslında müzik dünyasının içine, eğlence dünyasının içine adım atarken onları anons ediyorduk. O hatta hep söylüyorum işte o Kargo'ya gelen oyları tek tek elimle sayıyordum. Bir oy daha. Müthiş bir etki yaratmışlardı. Gerçekten yani... büyük bir rüzgar ve büyük bir popülariteyle müzik dünyasının içinde bir kalite getirdiler. Sonrası dediğin gibi hikayeyi çok güzel özetledim. Ben çok severim şarkılarını ve bu daha önceden dinleme imkanı verdi bu albümle ilgili şarkıları. Bedlik Amir'ini falan çok merak ediyordum mesela nasıl oldu. Boğaziçi'ni çok severim. Onu Mor ve Ötesi'nin alması benim için ayrıca bir anlamlı oldu. Bence çok enteresan yorumlar var. Üstüne konuşulacak yorumlar var. Ve tekrar onları sahnede görmeyi de çok istiyorum. Yani gerçekten çok acayip bir duygu olacaktır hepimiz için. Merakla bekliyorum konserlerini.
Bu arada Boğaziçi yani sanki bir Mor ve Ötesi şarkısıymış da.
Ya değil mi?
Onu Kargo yapmış gibi o kadar enteresan bir hisle dinledim ki. Ve yani parça da çok enteresan bir parça. Böyle dan diye giriyor ya parçaya. Mesela çok böyle çok kısa bir intro var. Sonra bir anda parçanın içine giriyorsun. Ve parçanın sözleri muazzam. Yani muazzam bir parça. Yani işte Boğaziçi yani iki tarafı ayırıyor. Doğu ve Batı'dan bahsediyor parça. Yani hakikaten Mor ve Ötesi parçayı almış götürmüş ama Kargo'nun orijinal versiyonu da müthişti gerçekten.
Ya bana şöyle bir his verdi. Şimdi ben şarkıyı Kargo'dan çok dinlediğim için hafızamda hep o tını var ve biliyorsun orijinalinde böyle biraz ses deforme edilmiş bir halde Evet. Şarkının şey. Şimdi Mor ve Ötesi çok net girdi, tamam mı? Ben mesela şimdi kafamda tabii hep öyle gelmiş kalmış. Muhtemelen Mor ve Ötesi'nin de aynı teknik tarzda ilerleyeceğini düşündüm. Bir anda böyle net girince ya hem sözlere karşı daha böyle bir dikkat kesildim. Hem de şarkı bir değişik geldi kulağıma ama çok zevk aldım yani. Elimde şu anda iki tane çok güzel şarkı kopyası var. O yüzden benim için de değişik bir tecrübeydi. Yani ilk başladığım o direkt vokalin girdiği anı hiç unutmayacağım. Yani o netliği duyunca ne oluyor dedim. Yani böyle miydi bu şarkı? Çok güzel, bence çok iyi bir iş var. Dediğim gibi Bedlik Amir'i falan yani çok enteresan yorumlar olmuş. Umarım daha çok konuşuruz bu albümü.
Evet. Şimdi bir de buna bak özelde bir filmden bahsetmek istiyorum. Bir müzik belgeseli. Netflix'te yayına girdi. İlk gösterimi geçen ay Sundance Film Festivali'nde yapılmıştı. Adı The Greatest Night in Pop. Pop müziğin en büyük gecesi.
Seyrettin mi?
Evet, seyrettim. Müzik meraklıları zaten izlemiştir diye tahmin ediyorum. Eminim sen de izlemişsindir. Bana da müzik meraklısı Urcun tavsiye etmişti.
Ben hafta sonuna onu cebime koydum.
Ha, daha izlemedin.
Tabii yok, zamanı var benim onun için. Tabii.
Peki bu film dünyanın en bilinen şarkılarından We Are The World'un yapılma hikayesini anlatıyor. Özellikle parçanın kaydedildiği gecenin hikayesi çok ilginç. Zaten o yüzden diyor The Greatest Night in Pop. Amerika'nın en büyük süperstarları 50'ye yakın isim. Bir gece stüdyoya kapanıyorlar. İşte Quincy Jones, Lionel Richie ve Michael Jackson'ın liderliğinde sabah 8'e kadar uğraşıp parçayı kaydediyorlar. Bir gecede. Yıl 1985, neredeyse 40 yıl önce. Bu görüntüleri 40 yıl nasıl saklamışlar, niye biz görmemişiz? Yani bu bana çok şaşırtıcı geldi gerçekten. Müthiş bir arşiv kullanılmış. Neredeyse tüm geceyi kaydetmişler. Filmde yeni röportajlar da var bu arada. Sadece o gecenin kayıtları değil, filmde bir takım yeni kayıtlar da var. Mesela Lionel Richie, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Dionne Warwick, Huey Lewis'i hatırlıyorum, Kenny Loggins. Bunlarla yeni çekimler yapılmış. Şimdi çok detay anlatmak istemiyorum. Filmin tadını kaçırmak istemiyorum. Sen de izleyecek misin bu hafta sonu? Belki 5 tane ilginç nokta aktarıp hani izlememişlerin iştahını kabartabilirim. Birincisi şu, dönemin en büyük isimleri bir araya gelip şarkı kaydediyor dedik ama projenin bir fikir babası var ve o çok bilinmez. Mesela bunun ayrıntılarını öğreniyoruz. İsim vermiyorum. 2. Dönemin en büyük isimlerinden iki kişi, iki büyük isim bu süperstarlar grubunda yoklar. Prince ve Madonna. Neden onların olmadıklarını da öğreniyoruz. 3. Kayıt Amerikan Müzik Ödülleri gecesi yapılıyor. Birçok isim törenden çıkıyor, stüdyoya geliyor. Michael Jackson törene katılmıyor bu arada. Stüdyodaki işleri takip ediyor. Yani hazırlıkları yapıyor resmen. Ve bunun için gelmiyor şeye, törene. Çok acayip bir durum. Kayda giriyorlar. Bir ara Stevie Wonder bir öneri yapıyor. Şimdi söylemiyorum. Ve Waylon Jennings diye bir country şarkıcısı, ya diyor, bu nasıl iş kardeşim diyor, stüdyoyu terk ediyor. Neyse ki çok meşhur biri değilmiş, yani belki de bu tarzı yüzünden olamamıştır. Bu çok enteresan bir kısım. Yani Stevie Wonder'ın önerisine itiraz edip ben yokum bu işte deyip kaçıyor gidiyor. Dördüncüsü, Bob Dylan'ın solo kısmını kaydettikleri bölüm, yani başlı başına bir hikaye. O kısım da çok acayip. Onu da mutlaka dikkatli izlemek lazım. Ve son beşincisi de Quincy Jones. Yani stüdyonun kapısına bir yazı yapıştırıyor. O yazı çok önemli. Herkes içeri girdikten sonra kakara kikiri yapıyor. Herkes eğleniyor falan filan. Zaten törenden gelmiş birçoğu. Çok dahice bir şey yapıyor. Bob Geldof'u çağırıyor Quincy Jones. Ve bir konuşma yaptırıyor. O konuşma sayesinde herkes ne yaptığını ve neden yaptığını daha iyi anlıyor. Dolayısıyla o kısmı da çok önemli. Yani bunca yıl sonra We Are The World'un hikayesini izlemek ve ayrıntılarını keşfetmek benim çok hoşuma gitti. Çok tavsiye ediyorum. Bir de buna bak diyorum. Ve o zaman senden bu parçadan da bir bölüm çalmanı rica ediyorum Burçin.
Oo, tam istek şarkı DJ'i ol. Bir dakika dur. Tamam. Büyük şarkı. Ama ben mesela bu şarkıyla ilgili bu kadar elde malzeme olduğunu da bilmiyordum. Benim için sürpriz oldu We Are The World belgeseli. Yani çok belgesel bekliyorum, işte gelecekler falan. We Are The World'den açıkçası bir sürpriz oldu benim için.
Gerçekten öyle. Bu kadar, dediğim gibi, bu kadar arşivi 40 yıl nasıl saklamışlar. Yani böyle çok ufak şeyler görmüştük çekimler arası ama yani bu denli uzun bir şey, aradaki konuşmalar, espriler, işte bir kısmı sarhoş oluyor falan filan bütün gece takılmaktan dolayı, işte bu arada onları disipline etmek çok zor, işte egolar tavan falan filan, inanılmaz bir belgesel, çok hoşuma gitti. Fark ettiysen çaktırmadan istek parçalarına da geri getiriyorum. Yavaş yavaş. Teşekkür ederim çaldığın için bir bölüm.
Özgür, sen yokken neler oldu neler. Bir kere Grammy'ler oldu. Yani Grammy'yi bence konu çok kısa bir özet geçeyim ben. Şimdi izleyenler vardır, belki takip edenler de vardır. Şimdi Grammy bu sene bir kere reytingini arttırdı. Yani geçen seneye göre daha çok izlenen bir Grammy ödül töreniyle karşı karşıyayız. Bilmiyorum, bu galiba böyle her yıl reytingini arttıracak gibi güzel bir şov izledik, onu söyleyeyim.
Sence ben Amerika'ya niye gittim Burçin? yok şaka.
Bak şimdi. Sen bunu dediysen.
Şaka yaptım.
Ama ben şimdi bunu ciddi. O zaman sen Crypto.com Arena'da Yemek başına 97 dolar verenlerden birisin sanırım. Öyle gözüküyor şu anda ekranda. Bu bilgi...
Nasıl ya? 97 dolar mı oraya girmek?
Hayır, girmek değil. Sadece yemek. Yemekte rekor gelir elde etmişler. Yani daha Grammy müziğine giremedik ama 1 milyon doları aşmış yemek geliri. 90, yani kişi başı ortalama 97 dolarlık bir ne diyelim harcamadan bahsediliyor. Ve 1 milyon dolarlık da bir gelirden bahsediliyor. Ratingler %34 attı. Yaklaşık işte 17 milyon insan seyretti Grammy'yi. Peki ne seyrettiler? Bir kere Grammy'ye bak, bu cümleyi uzun zamandır birçok şey için kullanıyorum. Kadınlar damga vurdu. Ama gerçekten bu sefer çok acayip bir damga vurdular. Zaten son 5 yıldır böyle bir durum vardı. Hatta son 5 yılın 3'ünde bu Big Four dediğimiz 4 tane ödülü de hep kadınlar almıştı. Bu senede bu gelenek değişmedi. Hatta şöyle söyleyeyim. Şimdi Grammy'nin bir televizyonda yayınlanan bölümü var, bir de yayınlanmayan bölümü var. Yani biz Grammy'yi seyrettiğimizde aslında daha önceden ödül almış insanlar oluyor. Televizyonda yayınlanmayan kısım. Televizyonda yayınlanan kısımda verilen ödüllerin hiçbirini bir erkek kazanamadı. Hep kadınlar kazandı. Oo. Yani o derece çarpıcı bir şey de vardı, yani görüntü de vardı karşımızda. Şimdi bu Big Four'la başlayalım. Big Four dediğimiz gibi 4 tane kadın kazandı. En iyi şarkı Billie Eilish, What Was I Made For, bu Barbie'nin soundtrack şarkısı işte Altın Küre'yi kazandı ve muhtemelen Oscar'a doğru da gidiyor. Bu en iyi yeni artist Victoria Monet, bundan bahsetmiştik, bu sene çok konuşacağız Victoria Monet'i. Bence esas sürpriz ama ben yılın şarkısı ödülünü kazanacağını düşünüyordum. Yılın kaydı ödülünü kazandı. Daha da zor bir şey kazandı. Miley Cyrus Flowers da yılın kaydı ödülünü kazandı ve kariyerindeki ilk Grammy'leri o gece kazandı. Daha önce hiç Grammy kazanmamıştı. Çok da mutluydu. Bence hak etti de sonuna kadar. Ve yılın albümünü Taylor Swift kazandı. Midnight's albümü. Çoğu aslında beklenen kişilere gitti ödüllerin. Bu arada tabii mesela Taylor Swift bunu kazanarak yine bir rekor kırdı. Bu sefer Grammy'de rekor kırdı. Yılın albümü kategorisinde en çok ödül alan sanatçı olarak Grammy'de tüm zamanların rekorunu kırdı. 4 kez bu ödülü aldı. Ve ödülü de kendisine Celine Dion verdi. Biliyorsun Celine Dion yakın zamanda ciddi bir hastalıkla aslında tanıştığını ve bu hastalığa yakalandığını açıklamıştı. Konserlerini, turnelerini iptal etmişti ve sosyal hayatını da etkiliyordu. Bu da sürprizdi. Kimse beklemiyordu. Bir anda Celine Dion çıktı karşımıza. O verdi Taylor Swift'e en iyi albüm ödülünü. Bunun dışında performanslar başarılıydı. Miley Cyrus'ı izledik. Dua Lipa'yı yeni şarkısıyla izledik. Benim en çok duygulandığım yer Tracy Chapman'ı yıllar sonra sahnede görmek. Luke Combs'la beraber Fescar. Luke Combs bir country şarkıcısı. Fescar'la bu geçen sene çok iş yapmıştı. Ve Tracy Chapman'la sahneye çıktılar. Çok iyilerdi. Onun dışında Bill Joel çıktı. O da yani bir zamanımızın çok önemli karakterlerinden bir tanesi, vokallerinden. O da yeni şarkısını söyledi. Tina Turner için çok neşeli, kalabalık bir anma yapıldı. Las Vegas'tan, Safir'den YouTube bağlandı. O da bir şarkı söyledi. Onlar da bir canlı performans gösterdiler. Güzel canlı performanslardı. Temiz geçti. Yani böyle olaysız, işte laf atması. Gerçi bir laf atma olayı var. Ona en sonunda geleceğim. Ama genel olarak bu performanslar kısmı iyi geçti. Bazı isimler ilk Grammy'lerini kazandılar. Carol G mesela. Geçen sene biz de çok çaldık. SZA ki en çok adaylık alan isim de 3 tane Grammy kazandı ve ilk kariyerindeki ilk Grammy'leri kazandı. Lana Del Rey yine Grammy kazanamadı. Ya Özgür, bu iş şeye dönüyor. Leonardo DiCaprio Oscar meselesine dönecek. Yani daha önce 10-11 kere aday oldu. Hiç mi Grammy vermezler ya? Ya bu kadın size ne etti? Ya ve bence son albümü de çok iyiydi. Geçen toplamada da bahsetmiştik. Adaydı aslında ama.
Uzun isimli albüm.
Evet, vermiyorlar. Lana Del Rey'e Grammy vermiyorlar. Bilmiyorum yani bu iş bir yerden dönme. Daha ne kadar güzel şarkılar yapabilir. Ben şeyi düşünüyorum. Hani gelişim şeyinde olur. Derim ki tamam ya, 2 seneye alacak. Aa, kadın yani hep peak noktada işler yapıyor. Neyse, Lana Del Rey'den sonra bahsederiz. Olivia Rodrigo beklendiği gibi aslında ödüller alması bekleniyordu. Beklenmediği gibi hiç ödül alamadı. Biraz da tatsız bir konuşma yaptı. Enteresan ayrıntılar vardı. Mesela Paramore grubu, çok severim, en iyi rock albümü ödülünü kazandı ve bu kategoriyi kazanan ilk kadın vokal grubu oldu. Bu çok önemliydi. Kylie Minogue kariyerindeki ikinci Grammy'yi kazandı Padam Padam'la. Daha önce çok eskiden bir Grammy'si vardı ama uzun yıllar sonra, ya bu çok acayip bir şey. Hani artık yaşlandı denildi, iyi şarkı gelir mi, yeni soundları adapte olur mu, denir mi derken sen de muhtemelen bu psikolojiye biraz kaptırırsın kendini sanatçı olarak.
Kesinlikle.
Sonra bir anda yıllar sonra bir Grammy daha kazanmışsın. Bence büyük bir mutluluk bu ve Kylie Minogue için büyük bir başarı. Rap kategorisinde Killer Mike süpürdü. 3 tane ödülü de o aldı. Afrobeats'te bu sene çok çalmıştık. Tyla Water, seninle de bahsetmiştik, ödülü kazandı. Bence hak ettiği bir ödüldü. Dave Chappelle 5. defa en iyi komedi albümü dalında ödül kazandı. Metallica 7. defa en iyi heavy metal kategorisinde ödül kazandı. Ludwig Göransson, onu da bekliyorduk, Oppenheimer'ın müzikleriyle 5 yıl içerisinde 2. Grammy'sini kazandı. Beatles'a bir Grammy gitti. I'm Only Sleeping'in video klibiyle en iyi video klip ödülü kazandı The Beatles. Michelle Obama ve Barack Obama ikisi de ödül kazandılar ve böylece çift olarak birden fazla Grammy kazanan ilk çift oldu. Yani Obama çiftinin Grammy'ye damga vurması da çok absürt bir durum ama oldu. En iyi dans elektronik, bunu yani normalde Grammy'nin en iyi dans elektronik kategorileri çok anlamlı olmuyor ama geçen bu toplamada çok önerdiğim bir şarkı vardı. Rumble, Skrillex. Grammy'yi kazandı Skrillex, Fred Again ve MC Flowdown'la beraber. Çok çok güzel bir şarkı. Bence çok hak ettiği bir ödül aldı. Hani dedim ya, Grammy'de böyle hiç aksaklık olmadı, utandıran, kızdıran, konuşulan konuşma olmadı derken Jay-Z çıktı. İşte özel ödül aldı. Dedi ki ya, dedi buradaki dedi genç hanımefendiyi biraz dedi utandıracağım belki, genç hanımefendi dediği eşi Beyoncé. Ama dedi şöyle bir garip durum var dedi. Yani Beyoncé dedi tarihin en çok Grammy kazanan kişisi. 32 tane galiba Grammy kazandı. Ama dedi bunların içinde hiç yılın albümü yok. Bu dedi nasıl olur ya dedi. Yani bu nasıl bir sayım dedi. Nasıl bir ölçmedir dedi. Yani dedi düşünün dedi, en çok Grammy kazanıyor ama içinde hiç yılın albümü yok. Bu arada homurtular falan geldi. Ve bu arada bence en kötüsü Beyoncé'yi çekerken kamera... Bir şey yapmadı tabii ama bence utanmıştır. Hani utandırmak istemiyorum bu genç hanımı dedi ama bayağı utandırdı. Sonuçta ya Beyoncé'nin senin kollamana ihtiyacı mı var ya? Kadın 32 Grammy kazanmış. Yani tarihe geçmiş satışlar, albümler, soundlar. Yani senin bunu demene ihtiyacı olacak en son insan belki de Beyoncé'ye. Bence çok yanlış bir tercihti o konu. Tamam, bir kimileri de şey dedi işte eşi ya, işte eşini savunacak tabii. Ama eşini savunulacak ya, savunulması gereken bir durumu yok. Olabilir yani, çok iyi şarkı yaparsın ama albüm aynı kalitede toplam kaliteyi vermeyebilir. Yani bunlar çok normal. Bence hiç yani gerçekten utandırdı Beyoncé'yi. Jay-Z'ye karşı da sempatimde bir yarı yarıya azalma olduğunu da söyleyeyim.
Ya işini savunması doğal da böyle mi savunulur? Ya Will Smith'in 2 sene önceki savunması gibi bir savunma olmuş. Tabii ki o kadar agresif olmasa da böyle bir garip bir savunma olmuş.
Yani eşime niye yılın albümü ödülü vermiyorsunuz? O zaman bu bir kere her şeyden önce Taylor Swift'e şey, hakaret. Yani kazananlar o zaman demek ki Beyoncé kadar şimdiye kadar Jay-Z babanın gözünde o kadar da değerli işler yapmamışlar. Yapma Jay-Z, yapma bunları. Yani bunları siz konuşmayın ya, siz bambaşka bir kategoridesiniz. Yani en iyi albümü kazansa ne olur, kazanmasa ne olur. Yani bir tek işte Jay-Z'nin bu şeyi vardı. Killer Mike sahne arkasında tutuklanmış, bir de öyle kriminal bir şey oldu. İşte bodyguardla falan takışmışlar, bir şeyler olmuş ama temiz bir Grammy geçti. Zaten rating ve dinleyici, izleyici sayısında da bunun karşılığını aldılar. Bu arada bir yılın albümü kısmına bir dönmek istiyorum. Taylor Swift yılın albümünü aldı. Taylor Swift geçen hafta sen yokken işte çok önemli bir başarı daha kazandı. Billboard'un Power 100 diye bir listesi var. Her sene bu listeyi açıklarlar. Bu müzik dünyasındaki en güçlü isimleri sıralar. Ve genellikle de işte plak şirketi patronları, işte organizasyon şirketleri, daha çok bu işin böyle yönetim kademesindeki isimleri görürüz bu şeyde, sıralamada. Jay-Z ve Beyoncé'den sonra ilk defa bir sanatçı bu listede birinci oldu. O da Taylor Swift. Yani Taylor Swift'ten geçen sene çok bahsettik. Keşke bak bende de sendeki gibi hafıza olsa da Taylor Swift'in ne kadar önemli olduğunu bahsettiğimiz bölüm şu bölümdü diyebilseydim ama öyle bir bölümümüz var. Çok, çünkü bunu geçen kim sordu? Ya ben dedi anlamıyorum dedi. Ya niye acaba Taylor Swift dedi bu kadar yani yükseldi? Biri bana anlatsa dedi, o an şey istedim yani. Evet, o biri biziz. Var böyle bir bölümümüz. O bölümü bulabilirsiniz. Belki bir ara, yani çok da yakın zamanlardadır. Bu Power 100 listesinin bir numarası olması çok önemli ama dediğim gibi burada uzun zamandır sanatçılar bir numara olmuyordu. Zaten bir kere olmuştu. Onu da 2014 yılında Jay-Z ve Beyoncé elde etmişlerdi. Onun gerisi hep işte Universal'ın patronu, Sony'nin patronu, Live Nation'ın patronu. Hep bu ekip var o Power 100'de. Yani Taylor Swift için başarılı bir yıl sonu defter kapama süreci devam ediyor. Daha çok 2023'ün ödülünü alır.
143. bölümümüz Burçin'cim.
Bravo. 143. bölümde neden bu Taylor Swift bu kadar önemli hale geldi, bunu açıklamaya çalıştık. Bu arada Taylor Swift'in sevgilisi biliyorsun bir Amerikan futbolcusu. Amerikan futbolcusunun oynadığı takım da Super Bowl'da finale kaldı. Yani final zaten dünyanın en çok izlenen organizasyonlarından biri. Taylor Swift'le beraber bunu katlayacağına eminim. Hele bir de sevgilisi kazanırsa çok acayip şeyler göreceğiz Super Bowl finalinde. O da biz podcast'i paylaşacağız. O pazarı pazartesiye bağlayan gece gerçekleşecek.
Evet, bir de buna bak, özelde sırada bir albüm daha var Burçin'cim. Bu albüm çok yeni değil bu arada. 3-4 ay oldu yayınlanalı. Bir süredir takibimizde olan bir gruptu. Soft Analog. Genelde 45'likler, remixler ve extended play'ler yayınlıyorlardı. Sonunda albüm geldi. Adı Dance Illusion. Dediğim gibi geçen yılın sonunda geldi. Ben albümü atlamışım. Aralık'ta görüştüğümüzde Yiğit hatırlatmıştı. Önce gruptan bahsedelim. Soft Analog yeni bir grup değil. 4-5 yıldır hayatımızda olan bir grup. Ama belki tam tanımayanlar vardır. 2019'da Ankara'da kuruluyorlar. Yani bu podcast'te daha önce aslında onlardan konuşmalıydık diye düşünüyorum. İhmal etmişiz, kusurumuza bakmayın. Grubun iki üyesi var. İdil Tavşanlı ve Ömer Çelik. Yaptıkları müziği böyle elektropop olarak sınıflandırırsak çok yanlış olmaz herhalde. Eskilerden böyle biraz Everything But The Girl'e benziyor. Yenilerden Romy'ye benziyor. Ya da eski yenilerden, yeni eskilerden Röksop'a benziyor. Ona benzetebileceğimiz bir tarzları var. Ben çok beğeniyorum. Parçaları gerçekten çok iyi. Parçaların melodileri, işte şarkılarda zaman zaman böyle kendini hissettiren melankolik havayı çok seviyorum. Genel olarak soundları çok başarılı. Çok ticari bir müzik değil Soft Analog'un yaptığı. Ama yine de milyonları aşan dinlemeleri var. Bu da bize aslında müziğin ticari olması gerekmediğini bir kez daha hatırlatıyor aslında. Her ikisine de, İdil'e de, Ömer'e de çok teşekkür ediyorum çalışmaları için. Biraz geç olsa da başarıları daim olsun inşallah. Kaliteleri bence dünya standartlarında, onu çok net söyleyebilirim. Umarım bir gün tanışırız, yüz yüze de tebrik ederiz Burçin'cim. Soft Analog'un ilk albümü Dance Illusion'dan bir parça istesem çok mu fazla olur?
Ya bir DJ bu kadar çalıştırılmaz Özgür. Bir dakika dur. Dur. Tamam. Ne, hangi şarkı?
Tanıdık Bir Koku.
Ay, neler çalıyoruz bugün. Ben Boşluğun içinde diye bir şarkıları vardı bunların. O şarkıyla tanıdım grubu. Çok da yani aslında dediğin gibi ya, daha önce biz niye bahsetmedik? Ama böyle bahsetmediğimiz ve çok dinlediğimiz, çok sevdiğimiz gruplar, şarkıcılar var. Belki de bir gün böyle bir program yapmalıyız Özgür. Bahsetmediklerimiz diye.
Bahsetmediklerimiz.
Var yani, evet, gerçekten var yani bahsetmediklerimiz.
İşte bir de buna bak, aslında bunun için çok güzel bir platform. Doğru. Yani kaçırmıyoruz. Mesela sen, yani ben Köfünü senden duydum yıllar önce. Yani o zaman tanınmıyorlardı bu kadar. Sen onu mesela çok önce duymuşsun. Demiştin ki hepimize, bana da dahil olmak üzere, bakın hani bir de buna bakın, Köfüne bakın. Ve o, hatta yılı toparladığımız bölümlerimizden bir tanesiydi. Evet. Sen dedim bu yıl ben onları çok dinledim diye. İşte birkaç sene önce. Şimdi dediğim gibi Soft Analog'dan da daha önce bahsetsek iyi olurdu. Tanıdık Bir Koku'yu çaldığın için teşekkür ediyorum. Bu parçayı çok beğeniyorum. Bir de Hatırlarım Seni var yine aynı albümde. O da çok güzel. Dediğim gibi başarıları devam eder inşallah. Son olarak bir sinema filmi için bir de buna bak diyorum. Diyorum ama henüz izlemedim. Buna rağmen diyorum. Eminim ki çok güzel bir film. Bana inanmıyorsanız duayen Attila Dorsay'a inanırsınız. Çünkü çok güzel şeyler yazmış film hakkında. Filmin yönetmeni çok eskilerden arkadaşımız bu arada. Murat Şeker. Filmin adı da Aşk Mevsimi. Sadece yönetmemiş Murat Şeker. Filmin iki yazarından bir tanesi ve aynı zamanda da yapımcısı. Yani hem yaz hem yönet hem yapımcısı ol. Hiç kolay bir şey değil gerçekten. Filmde son dönemin çok büyük çıkış yapan isimleri var. Dilan Çiçek Deniz var ve Cem Yiğit Üzümoğlu var. Başrollerde oynuyorlar. Bir aşk filmi adından anlaşılacağı gibi. Aşk Mevsimi. Murat'ın aşk filmlerinin isimleri hep aşkla başlıyor. Bunda da geleneği bozmamış. Favori yerlerinden Bozcaada'da ve İstanbul'da çekmişler. Epey de hüzünlü bir hikayeymiş bu arada. Böyle yıllar ilerledikçe, yıllar geçtikçe içinden çıkılmaz bir hale gelen bir aşk öyküsü anladığım kadarıyla filmin fragmanından. İnşallah emeklerinin karşılığını alırlar. Murat Şeker çok çalışkan bir yönetmen. 15 veya 20 civarında filmi olması lazım. Filmografisi genelde komedi ağırlıklı. Zaten işte Çakallarla Dans serisiyle çok başarılı topladı. Toplam 6 tane çektiler o seriden. Ki bazıları 2 milyon seyirciye yaklaştı. Epey ses getirdi. Romantik komedileri de var. Bu son filmi de romantik ama komedi değil. Bu sefer biraz daha dram ağırlıklı bir film yapmış. Çok da güzel bir film müziği albümü var. Çok iyi şarkılar seçmişler. Oradan da bir istek yapabilir miyim diyeceğim ama artık böyle yüzüm yok.
Ya albüm asıl biz bu filmin galasının hemen öncesinde bir Murat Şeker'le bir telefon konuşmamız oldu. Ben çok istiyordum galaya gitmeye ama bir fırsat olmadı. Orada özellikle şeyden bahsetti. Ya bu sefer dedi şeye çok önem verdik hani müziklere ve hani gerçekten çok iyi şarkılar aldık. İşte Selin mesela son dönemde çok popüler, Yalancı Bahar, Evdeki Saati aldılar, Uzunlar büyük şarkı. Benim çok sevdiğim Mavi Sakalı almışlar, İki Yol. Yani çok güzel bir soundtrack yapmışlar. Orada da bahsetmişti dedi bunu mutlaka dinle diye. Sonra bir baktım hakikaten boş yok şeyde soundtrack'te. Dolayısıyla önceden soundtrack'i dinleyip filmi izlemeye daha bir motive olduğumu söyleyebilirim.
Evet, Sezen Aksu'dan iki parça var. İkisi de çok iyi. İkili Delilik var. Ya ikili delilik çok güzel bir şarkı sözü değil mi ya? Bana hep öyle gelmiştir yani ikili delilik.
Ama yani Sezen Aksu'nun kötü şarkı sözü var mı diyeyim ben özgür.
Doğru söylüyorsun ya.
Bir günde Sezen Aksu konuşalım diye iyice coşayım ben. Ya ben neyse ya bunu hiç söylemeyeyim.
Söyle söyle.
Bak ve bu Sezen Aksu mevzu geçtiğinde hep konuşuyor. Yani bu podcast'te söylenmez. Yani yok onu ayrıca sana söylerim. Yani çok Sezen Aksu bizim ruh dünyamızda çok yer etmiş. Ve yani çok kalıcı ya DNA'mıza etki etmiş isimlerden biri. Hele de bizim kuşak için. Yani şu anda mesela çok yeni kuşak için belki tabii ki o kadar şey ifade etmiyordur ama... Yani aşklarımız, ayrılıklarımız, özlemlerimiz hepsinde birer, ikişer, üçer Sezen Aksu şarkısı vardır.
Abi o zaman ya şu ikili delilik parçasının başlangıcını bir patlat ya.
Ya patlatıyorum tabii ya dur.
Artık hayatımdan çıksan diyorum bu ikili delilik sona erse ikimiz için de en hayırlısını diliyorum. Hiç olmamış gibi davranabilmeyi, bu yok ediciliği anlayabilmeyi, bir sen ne kadar yürekten istiyorum.
Sezen Aksu ya. Kızdık Sezen'e. Evet Sezen Aksu'ya kızmışlığımız da var. Evet son dönemde bu siyasi mevzulardan kızdığımı ben de kabul ediyorum. Ve kızdık da ve bence de haklıyız da. Ama işte yani olabilir şimdi onunla yaptığı şarkıları onların bize hissettirdiklerini ayırt etmek lazım. Bu da zor bir meseleymiş bak onu da söyleyeyim. Ben bir ara çok kızdığımda Sezen Aksu'ya şarkılarını da herhalde artık dinlemem dedim. Sonra birkaç şarkısı da şöyle bir kulağıma geldi. Yok yapamadım yani dinlememezlik yapamadım.
Yapamazsın çıkamazsın Burçin.
Yapamadım çıkamadım ama yani o kızgınlığımız da o dönem için baki kalsın yani ama.
O zaman çağrımızı tekrarlayalım.
Sezen Aksu'ya.
Hayır. Hayır bizi dinleyenlere. Yani bir de buna bak dediğimiz filmi tekrarlayalım. Aşk Mevsimi yeni gösterime girdi. 2 Şubat itibariyle gösterime girdi. Dediğim gibi Attila Dorsay'ın da yazmış olduğu gibi çok hüzünlü bir filmmiş. Biraz uzun diye söylemiş, yazmış. Süresi biraz uzun diye. Ama bu bir tercih de olabilir tabii ki. Tekrar tebrik ediyoruz. Hem Murat'ı hem de ekibini hem de oynayanları, bütün filme emek harcayanları. Güzel, tempolu bir bölüm oldu Burçin'cim. Ağzına sağlık.
Evet evet. Demek ki ara vermek gerekiyormuş arada. Bir böyle can geliyor. Çok teşekkür ediyorum getirdiğin hediyeler için, önerilerin için.
Evet, geçen hafta pas geçmemizi telafi ettik galiba. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.